Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la birlikteyiz. Yavuz Bey merhaba.
Merhabalar Özden Hanım.
Türkiye'de çok heyecanlı günler yaşanıyor yeniden. Siz de diyeceksiniz ki ne zaman yaşanmıyor ki? Ama bugünlerde büyük tartışmalar var. Çünkü pazar günü resmi gazetede yayımlanan kararnamede 696 sayılı bu kanun hükmünde kararnamenin bir maddesi öne çıktı. Bu madde 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi ve sonrasındaki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğunu kaldırıyor. Ve bu nedenden dolayı da bazı insanlar, birçok siyasetçi, bazen hatta hukukçu bunu bir iç savaş maddesi şeklinde nitelendirdi. Kimileri terörle mücadele adı altında kişilere suç işleme özgürlüğü verildiğini söyledi. Neredeyse tüm muhalefet partileri bunu eleştirdi. Ancak gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan değişiklik yapılmayacağını, bunun arkasında kararlılıkla duyduğunu anlattı. Bu girişi yaptıktan sonra, dinleyicilere bu haberi hatırlattıktan sonra sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Sizden daha detaylı bilgiler almak istiyorum. Nedir bunlar?
Şimdi öncelikle kanun hükmünde kararname sadece bu 15 Temmuz ve 16 Temmuz devam eden süreç ve terör eylemleriyle alakalı değil. Onu bir kere netleştirmemiz lazım. Taşeron işçilere kadro verilmesi de bunun içinde. Yargıtay'a 100 yeni üye atanıyor mesela. Çok önemli bir düzenleme.
Bu neden çok önemli bir düzenleme? Yargıtay'a üye atanması.
Yargıtay'ın üye sayısının son 6-7 yıl içinde sürekli değiştiğini görüyoruz. Türkiye'de adalet sistemi içinde çok fazla rastlanılmayan bir şey. HSYK ya da HSK yargıya üye seçen kurumun yapısı değiştikçe o kurumun yapısına uygun yeni üyelerin Yargıtay'a atandığını ya da Yargıtay'daki üye sayısının azaltıldığını görüyoruz. Bu da yargı bağımsızlığını zedeleyen bir gelişim olarak adlandırılıyor. Çünkü bu tip yüksek yargı kurumlarında bir standart olur, seçilme biçimleri olur ve onun dışında da o meseleye çok fazla müdahale edilmez. Eminim Avustralya'da öyledir. Ancak burada sürekli hem sayısını da azaltma ya da yükseltme, hem seçim biçimine farklılaşma, hem de onu seçen kurumun yapısında değişiklikler ard arda gelince burada yargı bağımsızlığı ile ilgili soru işaretlerinin olduğunu söyleyelim. Önemli, Danıştay'a da yeni üyeler atanıyor bu kanun hükmünde kararnameyle. Başka bir takım düzenlemeler var. Varlık fonunun borçlanmasını kolaylaştıran, hazine adına borç almasını sağlayan. Bu da çok önemli ve çok tartışılan bir mesele. Niye hazine varken, kendisi varken varlık fonuna böyle bir yetki veriliyor diye. Söyleyeceğim şu ki çok önemli düzenlemeler yapıldı bu kanun hükmünde kararnameyle. Ancak zaten tartışma da ilk önce burada başladı. Niye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunlar düzenlenmiyor, hükümet tasarı olarak getirmiyor, komisyonlarda tartışılmıyor, muhalefet kendi fikrini söylemiyor, genel kurulda tartışılmıyor ve meclis üzerinden niye bu işler yapılmıyor, düzenlemeler diye ilk tartışma konusunun bu olduğunu söyleyelim bizi dinleyenlere.
Gerçekten bunların mecliste değişmesi gerekiyor. Neden mecliste yapılmıyor da kanun hükmünde kararnameyle değiştiriliyor?
Herhalde yani sadece şunu söyleyebilirim. Bu meseleyi ben iki gündür bekliyorum. Gazeteci arkadaşlarımız karşılaştıklarında hem Cumhurbaşkanı'na hem Başbakan'a hem Adalet Bakanı'na hem Başbakan Yardımcısına sorsunlar diye. Böyle bir soruyla karşılaşmadık ama tahminim şu: kolay. Kanun hükmünde kararnameyi sadece bakanlar imzalıyorlar. Cumhurbaşkanı imzalıyor ve o yasa haline geliyor. O halin verdiği büyük bir nimet yönetime. Bu kolaylığı kullandıklarını tahmin ediyorum ki Türkiye'de kış lastiği düzenlemesi bile kanun hükmünde kararnameyle yapılıyor. Ayrıca o kanun hükmünde kararnamelerin ilan edilen o halin konusunun dışına çıkmaması lazım. Anayasa Mahkemesi'ne muhalefet bu konuda bir şikayetle gittiğinde Anayasa Mahkemesi bu benim işim değil dedi. Ben bunları denetleyemem dedi. Ve onun üzerine her konuda kanun hükmünde kararname çıkabiliyor. Tartışmanın bu boyutunu aktardıktan sonra gelelim en sıcak maddesine. O sıcak madde şöyle: 15 Temmuz ve devam eden süreçteki terör eylemlerinde İnsanlara bir sorumsuzluk müdahale eden sivillere, daha doğrusu resmi asker ve polise zaten vardı. Daha önce yapılmıştı bunun düzenlemesi. Sivillere de bir sorumsuzluk getiriyor. Bir cezasızlık öngörüyor. Ama tartışma şurada: zaten 15 Temmuz devam eden süreç, 16 Temmuz akşam oraya kadar devam eden darbenin bastırılma sürecinde burada yer alan sivillerin herhangi bir şekilde ceza almasını isteyen kimse yok Türkiye'de. muhalefet partileri de dahil olmak üzere bu meseleyi destekliyorlar. Orada bir parantez açacağım birazdan. Başka bir mesele var. Askerlerin linç edilmesi, birkaç silahlı askerin.
Ben de şimdi onu soracaktım. Bu linç edilme olayında nasıl ilgilendiriyor bu? Onunla ilişkisini olarak görülüyor. Yani linç edilmesine izin mi veriyor diyorsunuz?
Onun da önünü kapatıyor ve onunla ilgili de herhangi bir soruşturma yapılamayacak. O linç girişiminde bulunanlar, çünkü onların aileleri o günden fotoğraflar topladılar, görüntüler topladılar, şahitler var, kesici, delici, ezici aletle çocukların öldürüldüğüne dair 1,5 sene geçti. Avukatlarıyla yaptığımız görüşmede hala bir mesafe kaydedemediklerini söylediler. Bu kararnameyle meselenin tamamen artık imkansız hale geldiğini de aktardılar. Bunu bir parantez içinde söylemiş olalım ama 15 Temmuz ve 16 Temmuz'da yer alan darbenin bastırılmasında rol alan sivillerin yargılanmasının engellenmesi konusunda kimsenin bir itirazı yok. Herkes diyor ki o olağanüstü bir süreçti, darbe vardı, darbeyi engellemek için insanlar sokaktaydı. Burada devlet malına zarar vermiş olabilir, bazı insanlara zararlar verilmiş olabilir, tanka verilmiştir, silaha verilmiştir, şu falan. Bunlardan sorumlu tutulamaz diyor zaten muhalefette. Ama bunun devamı niteliğindeki terör eylemleri ifadesi, kanun hükmünde kararnamede yer alan, onun bugüne teşmil edilebileceği endişesini getiriyor beraberinde.
Peki nedir bunun özelliği nedir? Terör eylemleri maddesi ne diyor tam olarak? Yani terör eylemlerine karışmış olan kişilere, müdahale edenlere ceza getirilmeyecek mi deniliyor?
Şimdi burada iki bakış var. İktidara göre madde son derece açık ve diyor ki 15 Temmuz 16 Temmuz'u kapsar, onun dışındakini kapsamaz. Yani bugün birisi sokağa çıktığında iş, aşk,
ama özgürlük bunu belirttiğiniz gibi buna kimse karşı çıkamaz dediniz. Buna hiç kimse bir şey diyemez çünkü o çok özel bir durumdu dediniz. Uzantısı evet. Ne? Uzantısında neyi söylüyor? Bundan sonraki olayları da mı diyor? Mesela ondan bir ay sonra, biz üç diyor, ay sonra.
Biz diyor burada 15'ini ve 16'sını kastediyoruz diyor. İktidarın söylediği bu. Diğer taraftan muhalefet de diyor ki o zaman niye 16'sı yazmadın oraya diyor. Buradan bu anlaşılmıyor. Bugün sokağa çıkan insanlara da terörist diyerek birileri müdahale ettiğinde bu cezasızlık maddesinden yararlanabilir.
Çünkü orası çok geniş bırakılmış, tarih olmadığı için.
Aynen.
Herhangi bir gün.
Aynen, tarih olmadığı için.
O zaman evet, orası muallak biraz. Oldukça
muallak. Tabii buna sadece muhalefet karşı çıkmıyor. Yani buna eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de karşı çıkıyor. Bu ifadenin yasa yazım biçimine uygun olmadığını, muallak bir ifade olduğunu ve tehdit oluşturabileceğini Türkiye'nin geleceği açısından ifade etti Twitter üzerinden. Bunu mesajını Bülent Arınç da retweetledi ve muhalefet de yaptığı basın toplantılarında Abdullah Gül'ün bu açıklamasından sonra sadece biz değil, bakın sizin partinizin üyesi, eski Cumhurbaşkanınız da burada bir muğlaklık olduğunu söylüyor. Onun için gelin düzeltin dedi. Ancak başbakan bir açıklama yaptı. Dedi ki burada bir muğlaklık görmüyoruz. Eğer ileride bir sorun çıkarsa biz bunu düzeltiriz. Yani AK Parti içinde de son dönemde en azından gazetecilerin önünde, kamuoyunun önünde böyle bir polemik çok yaşanmış değildi. Bir polemiğe de neden oldu diyelim bu mesele. Hala da tartışılıyor, hala da konuşuluyor. Yapılması gereken aslında 15 Temmuz ve 16 Temmuz diye oraya net ifadeleri koyduğunuzda mesele çözülecek ama İktidar Partisi buna gerek olmadığını söylüyor. Eğer bir sıkıntı çıkarsa bununla ilgili düzenleme yapılacak dedi. Son noktayı da Cumhurbaşkanı koydu.
Peki bu biraz önce söylediğim gibi kimilerinin öne sürdüğü şekilde bir iç savaş maddesi olarak değerlendirilebilir mi? Bu biraz abartı değil mi sizce?
Evet, abartı ama Türkiye'de şartların ne getireceğini kimse bilmiyor. Şimdi bir 15 Temmuz gibi bir örnek var. Halkın da sokağa çıkıp darbeyi bastırma girişimi söz konusu. Burada darbecilerin gözünü korkutan da bir durum. Bunun böyle olmasını da siyasetçiler istiyorlar zaten. Çünkü darbeciler bir daha böyle bir şey cesaret edemesin diye. Şimdi meselenin bir tarafında bu var. Ama diğer tarafında Türkiye'de şu anda herhangi bir haksızlığa itiraz ettiğinizde terörist olarak İtham edilmeniz söz konusu. Siyasetin dilinde bile artık terörist ifadeleri var. İşte Selahattin Demirtaş için Cumhurbaşkanı kullanabildi. Ya da bir terör faaliyeti olarak görüldü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürümesi. Şimdi bunlar bir terör faaliyeti olarak görünüp bu kanun hükmündeki kararnamedeki düzenlemelerden kendisini yetkili görüp bunlara müdahale edebilecek bir sivil grup olursa, bunun üzerinden Türkiye'de bir iç savaş olmasa bile bir iç huzursuzluk yaşanabilir. Buna dikkat çekiyor zaten muhalefet partileri ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Aslında hani bir gömleğin bir düğmesi yanlış iliklenirse aşağı doğru gittiğinde hiçbiri doğru olmaz. Ona benzer bir durum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu meseleler tartışılabilse ve meclisten yasa olarak geçseydi, tabii bunların hiçbirine gerek kalmayacaktı o zaman. Kamuoyu önünde olacaktı bunlar. Şimdi kanun hükmünde, kararnamede ben buna niyetlendim ve böyle de yazdım. Zaten niyetim buydu diye yapılıyor açıklamalar. Ama bir kanunla ilgili meselenin ne olduğunu anlamak için iktidar partilerinin, sözcülerinin teminatına ihtiyacınız olmaması lazım. Ne yazıyorsa onu okuyup anlamanız gerekli. O nedenle zaten yarattığı tartışma bile oradaki muğlaklığı göstermesi açısından önemli.
Peki bu böyle kalacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan belirttiğimiz gibi değiştirmeyeceğim demiş. Ama küçük de olsa, az da olsa bundan vazgeçme veya değiştirme olasılığı var mı?
Yani ilk başta biraz kafalar karışıktı iktidar partisinde ama sonrasında netleştirdiler ve bunu değiştirmeme kararı aldılar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da son noktayı koymuş oldu zaten. Yani bu meselede bir sıkıntı yok. Gayet açık, muallaklık da söz konusu değil ama bahsedilen sıkıntılar doğarsa o zaman düzenleme yaparız dedi. Yani bugün bir düzenleme yapılmayacağını
ama
söylüyor.
Ama Avrupa Birliği de karşı gelmiş buna, yani en azından eleştirmiş. Peki bunların bir etkisi olmuyor mu? Avrupa Konseyi bunları yakından incelendiğinde hiç bir etkisi olmuyor mu?
Hiç. Çünkü son dönemde Türkiye'de yapılan birçok uygulamaya yönelik eleştiriler var. İşte gazetecilere yönelik soruşturmalar, gazetecilerin cezaevinde tutulması, insan hakları savunucularına yönelik soruşturmalar, akademisyenlerin görevlerinden atılması, bunların hepsine yönelik eleştiriler Avrupa Konseyi'nden var. Zaten zehir zemberek raporlar da hazırlanıyor ama Türkiye'deki uygulamalara hiçbir etkisi olmuyor.
O zaman bu olduğu gibi kalacak, bu şekliyle kanun hükmünde kararname kanun olarak geçecek ve belki yıllarca böyle kabul edilecek, öyle mi?
Şöyle bir süreç var, onu da belki teknik olarak açıklamak lazım. Kanun hükmünde kararnamelerin normal şartlarda, yani işleyen bir sistemde hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi gerekiyor. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerin olağanüstü hal süresince geçerli olduğuna ilişkin de yine bir takım yasal düzenlemeler var. Bu nedenle meclise getirilmesi gerekiyor. Kanun hükmünde kararnamelerin aynı yasa gibi mecliste görüşülmesi, kabul edilmesi halinde de Anayasa Mahkemesi yolunun açılması gerekiyor. Bunda da böyle bir süreç mutlaka işleyecek. Şu ana kadar çok fazla kararname çıkardı hükümet ama sadece 5'ini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdi. Diğerlerini hala getirmiş değil. Yani 5'i görüşüldü mecliste. Onlarla ilgili anayasa denetim sürecinde muhalefet işletiyor. Ancak Anayasa Mahkemesi'nden henüz bir karar alınmış değil. Bu da gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Belki orada o görüşmeler sırasında bu muğlaklık ortadan kaldırılabilir. Ama bu yarın mı olacak derseniz, hayır yarın olmayacak. Bir ay sonra mı olacak derseniz, onu da bilmiyoruz. Normal şartlarda hemen olması lazım ama iktidar bu konuda biraz yavaş davranabiliyor. Geçmiş örnekler onu gösteriyor.
Doğrusu çok ilginç bir tablo çizdiniz. Detaylı bilgiler verdiniz. Bu haftaki bilgiler için size teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi yıllar diliyorum ayrıca. Bu hafta,
evet, unuttum ben onu. Bu yıl son sizin değerlendirmeniz bu. Sizin de yeni yılınız kutlu olsun o zaman.
Çok teşekkür ederim. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Özellikle de SBS dinleyicilerinin, uzun zamandır beraberiz. İyi bir yıl diliyorum onlar için.
Türkiye gündeminde Yavuz Oğhan'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.